Ayrım 29.
Sayfa 322. Bahçede hiç top oynamaya çıkmamış, koridorlarda hiçbir erkek öğrenciyle baş başa konuştuğu görülmemiş, dil tarihin kantinine de hiç uğramamış, tek kuşku aydının üstüne. Aysel'den bir isteği varmış ama gözcüler ne istediğini bir türlü kestiremiyorlar. Aynı sınıftalar, Aydın Aysel'le kah alay ediyor, kah öfkeleniyor, bazen de dertli dertli bakıyormuş ona. Ama bu bakışları kısa sürüyormuş, sık sık saldırıya geçiyormuş. Hıh, Bergson'u hiç anlamamışsın diyormuş örneğin. Köylü geldin, köylü gideceksin. Tam bir batılı kız olsan kendinden korkmazdın. Senin bir çaya bile gelmemen kendine güvenin olmadığını gösterir bir kere, diyormuş. Aysel ona yüz vermiyormuş. Uzak durmaya çalışıyormuş. Çalışkanlığıyla ona üstün gelmek istiyormuş. Bir defasında çok kızmış fakat. Sen benimle uğraşacağını, çayı balıyor düşüneceğini, o üç öğretim üyesini neden bakanlık emrine aldılar onu düşün. Kendini beğenmekten sağa sola göremez olmuşsun demiş. Aydın da sözde çok utanmış. Kuyruğunu kıstırıp gitmiş. Yoksa bu kız komünist mi oluyor? Ona ne bakanlık emrine alınan diye tarihli hocalardan, yoksa onlarla gizli ilişkileri mi var? İlhan bir sürede bunun için ayrı adamlar koydu Aysel'in ardına. İzlenecek konular durmadan çoğalıyordu. O şiir matineleri, o münazaralar. Kalabalıklarda kız kardeşini gözlemek ve gözetlemek güçleştikçe güçleşiyor. Yani bir yandan da şu kız bir uzaklaşsa buralardan iyi olacak. İlhan bir yıl rahat nefes alacak. Göz görmeyince gönül katlanır. Yarın Tezer de büyüyecek. Bir de ona göz kulak olmak gerekecek. Annesi kızlara karşı zayıf. Hele Salim Efendi öleli. Aman oğlum ben ne gün gördüm ki? Sonumuz da ölüm işte. Bırak kızlar biraz gün görsünler deyip çıkıveriyor işin içinden. Başına çatkasını çatıp yorgun ve bezgin oturuyor. Aysel'in çıkıp gitmesi İlhan'ın sorumluluklarını biraz olsun azaltacak. Birleşmiş Milletler'in toplandığı Sheila Sarayı yangınında Aysel 3 aydır Paris'teydi işte. Konuk öğrencisi olduğu Sorbonne'la kütüphaneler arasında koşturuyor. Bir yandan Fransızcası. Son 2 yıldır o kadar çabalamasına, bütün gramer kurallarını öğrenmesine, sözlükten her gün en az 10 sözcük ezberlemesine rağmen bir türlü rahat konuşamıyor bu dili. Tutukluğunu alt etmeye çabalıyor inatla. Arada bir ya üniversite avlusunda ya da bir kahve içmek için girdiği DuPont'ta Metin'e rastlıyor. Metin'in yanında hep çeşit çeşit Fransız kızları bulunuyor. Yüzünü onların saçlarına gömmüş oluyor. Aysel bu tabloları sevecenlikle bakıyor. Böyle kaç göçsüz olunabilmesi hoşuna gidiyor. Ah kendisi de bir rahatlayabilse. Montparnasse bulvarında örneğin ya da Saint-Michel'de ya da Lüksemburg Parkı'nda Elaine'le o tatlı, o hem akıllı hem çekingen delikanlıyla çocuklar gibi güle oynaya yürüyebilse. Metinle değil ama, hayır metinle değil, vapurda üstüne atlayışını hiç unutamıyor. Tam 15 gün yeniden aybaşı olana kadar, tam 15 gün bu yabancı yerde, bu yabancı koşullar altında kendisine bir büyük korku, bir işkence yaşatmış bulunandan kaçıyor. Metin de ona rastladıkça soğuk duruyor zaten. Bazen DuPont'ta jambonlu uzun sandviçini yerken yanına bir delikanlı oturuverirse Metin Aysel'e boynuzlanmış gibi öfkeli öfkeli bakıyor. Bunu da Elaine fark etti zaten. Niye kendisini boynuzlatmışsın gibi bakıyor vatandaşın, ne diye bu sahiplik diye güldü. Aysel bu yeni sözcüğü, boynuzlatmak sözcüğünü Elaine'den öğrendi. Ardından Elaine'in uyarıcı durumundan incinmiş, kendi kendisinin sahibi olmak düşüncesini pekiştirdi. İtalya'da yer yer çarpışmalar oluyormuş. Komünist lider Togliatti bir öğrenci tarafından vurulmuş. Fakat vücuduna saplanan 3 kurşun ameliyatta çıkarılmış. Amerika'da komünist liderlerin tevkifine başlanmış. Yığınla yazar, sanatçı hapislere tıkılmış. Şimdi burada Fransa'da ise kabine buhranı varmış. Yeni kabineyi Schuman kuracakmış. Eski Çekoslovak başkanı Beneş ölmüş. Birleşmiş Milletler Filistin arabulucusu Kont Bernot Dotte öldürülmüş. Kuzey Atlantik Paktı kurulmuş. Aysel bunları da Elaine'den öğrendi. Elaine her şeyle ilgileniyor. Sonra öğrendiği her şeyi eleyip tarayıp aklıyla bir bileşime varmaya çalışıyor. Fransız tarihini, kendi tarihini çok iyi biliyor. Kamuya tapıyor. Hele geçen yıl La Peste, vebanın eleştirmenler ödülünü kazanmasından beri ona çağımızın adamı diyor. Daha sonra mektuplarında kamuyu suçlayacaktır. Ona kimsenin kimseyi mutsuzluğa sürüklemeye hakkı olmadığını anlatacaktır. Ama o günler kendini durmadan kamu ile çoğaltıyordu. Yanlışlık, yabancı gibi oyunlarını da çok beğeniyordu. Asıl onun kombattaki savaşının hayranıydı. Geçen yıl baharda matbaacıların grevi kombat için Büyük bir ekonomik yıkım olmuş. Gazete el değiştirmiş. Ama Elaine bundan önceki 3 yıl boyunca Combat'ı büyük bir erkek gibi sayfa sayfa izlemişti. Pascal Pia ile birlikte kamunun orada çok büyük işler yaptığına inanıyordu. Combat, Dünya Savaşı sonrası mukavemetçi basının özgürlük düşüncesinin en büyük onuruydu, diyordu. İlk sayısında çıkan makalesinden kamunun bir cümlesini Elaine sık sık tekrarladı. Paris bir Ağustos gecesinde bütün toplarını ateşliyor. Çünkü diyordu Elaine, Combat'ın ilk sayısı Ağustos ayının son haftasında çıkmıştır. Bütün satılmışlıklara bayrak açmıştır. Sonra da okuması için Aysel'e La Peste'i verdi. Anlayamadığı yerler olursa kendisine sorabilirdi. Hayır, Aysel okuduğunu anlamakta pek güçlük çekmiyordu. Asıl güçlük konuşmada. Elaine ona romanı verirken hemen fikrini de söyledi. Bence bu kitap bütün kemikleşmiş ya da çürümüş güçlere, yönetime, orduya, entrikacılığın kurallarına tutsak olmuş polis düşüncesine, spekülatörlere, baldır bacak basınına, görevini kötüye kullanan bütün o iç sürülerine karşı ateş açılmasıdır. Hepsinin kepaze edilmesidir. Aysel bu konuşmadan bir yeni sözcükle bir deyim daha öğrendi. Kepaze ile görevini kötüye kullanmak. Elaine'in çekingen duru, yalın görünüşüyle kullandığı sözcükler birbirine ters düşüyordu. Ama o derecede inandırıcıydı bu terslik. Elaine henüz 20 yaşındaydı. Yine de Chalice Sarayı yangını üstüne kendine göre bir düşüncesi vardı. İhmaden yanmıştır deyip geçmiyordu. Dur bakalım, şimdi sakin sakin düşünelim. Bugünkü olaylar ve gidişat içinde sarayın yanmasında kimin çıkarı var? Ya da bir ihmalse bu ihmalin kökü nereye dayanıyor? Yeniden Amerika'da olanları, İtalya'da olanları bir bir gözden geçiriyordu. Sonra eliyle tık tık oturdukları sıranın tahtasına vuruyor. Bir sobataş olabilir ve bunu da sola yüklerler şimdi. Kamuoyu böyle etkilenir ve böyle yanıltılır işte, diyordu. Aysel La Poste'i bitirip de kitabı Elaine'e geri verirken, sanırım bu içinde yaşadığımız hayatın ta kendisi, dedi. Oysa hayat hakkında ne biliyordu, ama belki de küller altında çok şey birikmişti. Bu kitap belki de onun beynindeki külleri güçlü bir solukla üfleyivermişti. Orada kımıltısız birer kalıp halinde duran her şey kımıldamaya, nefes almaya başlamıştı. Kafasının içi hiç bilmediği aydınlıklarla doluyordu. Her yeni ışık pırıltısı yeni ve daha da parlak aydınlıkları çağırıyordu sabırsızca. Aysel, sanırım bu hayatın ta kendisi deyince Elaine, işte o tatlı ve çekingen oğlan kendisini kucaklayıverdi. Belki de akıllı bir arkadaş, dikkatli bir dost seçtiği için kendi kendini kutluyordu. Kim bilir, şimdi yanlışları gördük, doğruları kurmak gerek. Elaine'in öyle büyük bir doğallıkla kendini kucaklayıvermesi Aysel'i hiç irkitmedi. Tek düşünce, Elaine'le arkadaş olmak ne güzel. Gözleri kollarını bacaklarını yemiyordu. Gözleri sen bir şeyden anlamazsın da demiyordu. Elaine oysa henüz 20 yaşında. Neden sanki ötekiler kendi ülkesinin gençleri de böyle değillerdi? Acaba neden aydın Elaine gibi olamıyordu? Örneğin bir tan olayını karşılıklı oturup sakin sakin bütün doğruları ve yanlışları tartı biçe değerlendirmeleri, birbirlerini böylece çoğaltmaları için ne eksikti? Eksik olanları ortaya çıkarmak ve değerlendirmek için neden ille yabancı bir ülkede bulunmak gerekiyordu? Mantık kitaplarından onlar da düşünme yöntemlerini, doğruyu saptama yöntemlerini öğrenmişlerdi. Kitaplardan öğrendiklerinin hayatla hiçbir ilintisi yokmuş gibi yaşamasız kalması nedendi? Birden kendinden utandı Aysel. Ülkesinin bütün gençlerine haksızlık etmiyor muydu acaba? Aydın ya da benzerleri bir genelleme olabilir miydi? İşte Ömer. Geçen yıl asistanları olan Ömer de gözleriyle hiçbir kız öğrenciyi yemiyordu. Düşünmesini ve düşündürmesini biliyordu. Davranışlarıyla düşünceleri arasında büyük uçurumlar görünmüyordu. Ama sakın asistan Ömer özel bir durum olmasın. Hem nereden geldi Ömer? Dosdoğru Oxford'dan değil mi? Bir İngiliz soğukkanlılığını 6 yıl içinde giyinmiş olarak. Aysel yeniden utanmasından sıyrıldı. Ülkemin gençleri derken Ömer'i ayrı tutmak gerekiyordu. Ülke gençlerini ve kendini, hatta Behire'yi düşünürken çok daha belirli, çok daha birlikte yaşanmış şeyleri düşünmek gerekiyordu. Aynı çizgide yaşanması sürdürülen şeyleri de. Çok soğuk bir Aralık günü nehir kıyısındaki eski kitapçıların orada Metin'i gördü. Metin büyük bir heyecan içindeydi. Yüzü kıvançla parlıyordu. Amerika bize askeri yardımı genişletiyormuş. Duydunuz mu? Amerikan Ekonomik İşbirliği İdaresi dolar garantisi verecek. Artık sırtımız yere gelmez. Ekonomi okuyordu Metin. Bunun ne demeye geldiğini herhalde biliyordu. Yanmış yıkılmış bir Paris ortasında acaba nasıl bir değeri vardı bunun ve hükümetimizin dolar transfer izninin? Amerika bir yandan Çin'in iç durumuna el atarken bir yandan neden askeri yardım dağıtıyordu sağa sola? Aysel henüz siyasi tarihi çözmeye çalışıyor. Bir de fazladan kamu. Metin'in yüzüne anlamsız bakıyordu. Metin yüzünü buruşturdu. Neyse ben de sizi arıyordum. İyi oldu rastlaştık. Aydın'dan size bir mektup. Benimkinin içinden çıktı. İncecik, buruşuk bir kağıt. Yeşil mürekkeple yazılmış. İçine ayrıca bir ince kağıt, bir de kupür katlanıp konmuş. Aysel Metin'e teşekkür edip ayrıldı. Metin'den mektubu alırken bir sıkılganlığa kapıldığı için de kendi kendine kızdı. Aysel Hanım, nasıl, iyi eğleniyor musunuz Paris'te? Doğrusu kıskanıyorum. Oradan bana bir kart atsanız kötü mü olur yani? Eyfel'in resmini mesela. Ta Galatasaray'dan bu yana bu kulenin özlemini çekerim nedense. Ha, Fransız erkekleri çok çapkın olurlar, kendinizi koruyun. Neyse, şaka bir yana, geçen gün halk evinde bir şairler günü tertiplendi. Ben hiç şiir yazmazdım. Nedense siz gideli romantik oldum biraz. Birçok şiir yazdım. Şiirlerimden birini ben de halk evinde okumak istedim. Kurul beğenmiş, seçmiş. Çok komik değil mi? Neyse, böylece ben de ilk defa bir topluluk önünde şiir okudum. Çok alkışlandım üstelik. Kendim bile şaştım. Samimi duygularımı söylediğim için beğenildim belki de. Bu münasebetle Ulus'ta çıkan resmimi kesip size yolluyorum. Dinleyiciler arasında O.S. Orhon, M.F. Ozan Soy bile vardı. Şiirimi de belki merak edersiniz diye ekte takdim ediyorum. Ne olsa üstünüze biraz Paris kokusu sinmiştir. Çabuk gelin artık, selamlar Aydın. Aysel kupüre baktı. Aydın bir kürsüde papyon kravat takmış. Kruveze ceketi üstünde çok bolduruyor. Saçları fazla parlıyor. Bu resim resimde Aydın'ın duruşu Aysel'i elinde olmayarak güldürdü. Sonra da yine ülkesini pek küçük görüyormuş gibi bir duyguya kapılıp yine kendinden utandı. Aydın'ı ciddiye almaya çalışarak ikinci ince ve yarım kağıttaki şiiri okudu sonra. Ey sütlü kahve gözlerinde bakışların en lekesizi, aşkla parlayan bakir kız. Gel, bana gel, unut denizi. Dinlerken uzak sesinizi, başlarken seherle şarkımız. Gel, bana gel, özledim sizi. Eleğin öğrenci yurduna geldi, kolunun altında bir battaniye. Çabuk ol, satrı dinlemeye gidiyoruz dedi. Amfi korkunç kalabalıktı. Eleğin'in korktuğu başlarına geldi. Dış camın önünde güçlükte bir yer buldular. Ayaz sırtlarını üfürüyordu. Battaniyeye sarındılar. Eleğin sıkı sıkıya onun elini tuttu ama aklı Aysel'de değil. Satrın sözlerini iyice kafasına çakmak, bir sözünü atlamamak için böyle yapıyor. Arada bir battaniyenin içinde sıçrıyor. Anladın mı? Anladın mı? Diyor. Bir futbol maçı seyreder gibi bütün benliğiyle konferansa katılıyor. Satrı, sert kamu çarpışmasını yaşıyor sanki. Bu maçın bir beki oluyor. Bu katılma Aysel'e de yeni bir şeyler katıyor. Şeylere bir anlam yüklüyor. Aysel bir erkekle hem el ele oturabileceğini hem bunun unutulabileceğini öğreniyor. Ertesi yıl Gençlik Parkı'nda yine böyle bir kış günü karlı bir bankın üstünde Aydın'la belki de bunun için yan yana oturmuştur. Bir ormanda bütün ağaçlar gibi bir ağaç, bir fabrikada bütün araçlar gibi bir araç olduğunu ummuştur. Bayan Chan Kai-shek neden Amerika'ya gitti? Yardım mı isteyecekmiş? Amerika neden yardım ediyor herkese? Silahları çok mu geliyor kendisine? Kıçı üşüyor ama Aydın'ın eli içindeki eli terliyordu. Ne tatlısın. Öptü sonra Aysel'i. Elbet öpebilirdi. Madem ki bir parka gelinmiş birlikte, birlikte birer bardakta bira içilmiş az önce, öpüşülebilinir. Durum bunu gerektiriyor. Yine de ne eksikti o akşam? Öldürücü bir şey eksikti. Tamamlanamayacak bir şey, bir türlü bütünlenemeyecek. O şeye özlenen anlamlar yüklenemeyecek. Yer yerinden oynasa Aydın yanındakinin sadece bir kadın olduğunu unutamayacak. Yanındakinin insanlar içinde bir insan olduğunu düşünemeyecek. Ha şöyle, şimdi uygar bir kız gibisin işte. İtmeyen, kaçmayan, nazlanmayan, erkeğini yalnız komayan. Oysa Aysel bir daha Aydın'la bu işi hiç tekrarlamadı. Hiç. Aydın bunu Aysel'in korkaklığına verdi. Paris'in yeniden çok uzakta kalışına. Acaba uygar bir kızın nasıl olacağını nereden çıkarıyordu Aydın? Hangi gözleminden, hangi geleneğinden, hangi görgüsünden? Neden, nasıl kuruyordu böyle bir düşü? Belki de her şeyden. Çevresini sarmış ve sarmakta olan her şeyden. Hatta şimdi artık ikide bir Mersi deyişinden Aysel'in. Eleanor'a kamuyu, Marshall planının özünü, Nankin'deki savaşları anlatırken Ankara Hukuk Fakültesi de bir münazara düzenlemiştir. Bakanlar Kurulu meclis dışından da teşkil edilmeli midir, edilmemeli midir? Edilmeli diyenler Aristo'yu temel fikir almışlar. Kazanmışlar. Montesquieu'yu kaybetmiş. Demek ki kanunların ruhu ya da kanunların özündeki anlam Aristo'nun mantığıyla başa çıkamamış. Bundan 4 gün sonra da Yüksek Öğrenim Gençliği Cebeci Çayırı'nda bir miting düzenlemiştir. Öğrencilerin yakalarında Birleşmiş Milletler rozetleri varmış galiba. 6 ok yerini nedense bu rozetlere bırakmış. Pankartlarda yeşil ada kızıl olamaz, kızıl salyalara paydos gibi yazılar okunmuştur. 3 öğretim üyesinin duruşmasında önce bir öğrenci tanıklık etmiştir. Yedek subay okulunda kalan askeri bir öğrenciymiş bu. Şöyle konuşmuştur. Fakülteye ilk girdiğim sıra felsefe şubesi öğrencilerinin fena fikirli olduklarını duydum. Bu şubenin bazı öğrenci ve hocaları birbirlerine hoca öğrenci muamelesi etmiyorlardı. Birlikte sigara içiyorlardı. Bazen fakülteye ruhi su da gelirdi. Mandolin dersi vereceğim diye gelir fakat öğrencilerle konuşulurdu. Namık Kemal'i tenkit ettiklerini bile duydum. Savcı soruyor. Fena fikirden kastınız. Cevap, kastım solculuktur. Fakat solculuğun ne olduğunu bilmiyorum. Öğrenmek de istemiyorum, çok şükür. Bu öğrenciyi Ertürk tanıklığından sonra alnından öpmüştür. En yakın arkadaşı. Şeker dağıtımı için yeni kuponlar basılmıştır. Yeni basılan kuponlar A ve B harflidir. Harflerin aradan zımbayla ikiye ayrıldığı, aylık şeker dağıtılırken A harfinin verilmesi gerektiği, B harfinin zımbalı yerden ayrılıp gelecek aya saklanacağı resmen bildirilmiştir. Bir ilan.